küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bugün küresel analiz programının gündeminde birkaç başlık var. İstersen ben özet geçeyim ilk başta. Evet. Sonrasında detaylı bir şekilde bu meseleleri konuşacağız. Sevgili dinleyenler, şu anda en önemli gündem başlıkları arasında Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş var kuşkusuz. Yeni bir gelişme olarak da tahıl koridoru anlaşmasından Rusya'nın çekildiğini duyurması. Bunun arkasında yatan sebepler neler? Bunu konuşacağız. Özellikle de Ukrayna'nın Sivastopol'a yönelik saldırısından sonra Rusya bu kararı aldığını duyurdu. Karar tabii ki tepkiyle karşılandı çünkü tahıl koridoru anlaşması Rusya ve Ukrayna tahılının, buğdayının pazara, uluslararası pazarlara ulaşması bakımından son derece kritik bir anlaşmaydı. Hemen etkisini gösterdi ki bir gün içerisinde buğday fiyatlarında %5 ila 7 civarında bir artış yaşandı. Türkiye'nin arabuluculuğunda yeniden bu anlaşmanın hayata geçirilmesi, kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le bu bağlamda bir görüşmesi olacak. Saha son derece kırılgan, çatışmalar devam ediyor. Ve tahıl koridoru anlaşmasının bozulmasıyla birlikte zaten enerji bağlamında ortaya çıkan krizin de derinleşme ihtimali söz konusu olabilir. Avrupa'ya etkisi bu savaşın hala devam ediyor. Fransa'da, Almanya'da ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ülkelerinin Rusya'ya yönelik uyguladıkları ambargodan vazgeçmeleri konusunda ciddi bir sokak baskısı var. Acaba Avrupalı liderler nasıl bir politika izleyecekler kışa doğru giderken? ABD'de seçimler var 11 Kasım'da. Ara seçimler bu. Biden yönetimi açısından son derece önemli. Eğer bu seçimleri demokratlar kaybederse geri kalan döneminde Biden yönetimini epey zorlu günler bekliyor. Bakalım bu seçimlerde hangi dinamikler etkili olacak? İç siyasette ekonominin damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon oranlarının giderek arttığı ve hane halkına ekonomik baskının her geçen gün daha fazla hissedildiği bir durum söz konusu. Dış politikada Çin, Tayvan, Rusya gibi önemli başlıklar var. Bütün bu konular ABD'de ara seçimleri etkileyecek gibi gözüküyor. Brezilya'da geçtiğimiz gün bir seçim gerçekleştirildi ve Bolsonaro seçimi kaybetti. Bolsonaro'nun seçimi kazanacağına yönelik beklentiler yüksekti. Ancak %1.8 farkla Lula, yani rakibi, Brezilya'da seçimi kazandı. Bu sonuç önemli. Zira Brezilya'nın Bolsonaro döneminde farklı bir politika izlemeyi tercih ettiğini, bu politikanın da hoşnutsuzluklar ortaya çıkardığını biliyoruz. Önümüzdeki günlerde İsrail'de bir seçim gerçekleşecek. Acaba bu seçim ne tür sonuçlar ortaya çıkaracak? Netanyahu yeniden koltuğa mı oturacak İsrail'de? Bölgemizi ve Türkiye-İsrail ilişkilerinde yakından ilgilendiren bir seçim. Yine önemli bir gelişme yaşandı geçtiğimiz hafta. Elon Musk Twitter'ı satın almıştı. Artık satın alma işlemlerinin tamamlanmasından sonra Twitter'ı Elon Musk tamamıyla kontrol ediyor. Eski dönemin yöneticilerini işten kovdu ve kendisini yönetim kurulu başkanı olarak yetkili kıldı. Yine yeni atamalar yaptı. Acaba bu ne anlama geliyor? Twitter'ın artık uluslararası politikada da etkili bir mecra olduğu dikkate alınırsa, Elon Musk'ın farklı yönetim tarzı, ABD içerisindeki konumu ve hükmettiği sermaye miktar açısından düşünüldüğünde acaba bu sosyal medyanın geleceği açısından yeni bir dönem mi? Bütün bunları bugün konuşacağız. Tabii Türkiye'yi ilgilendiren konular da var. Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı adıyla anılan yeni bir program açıkladı. Bu aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki seçimlerdeki ana politika çerçevesi olacak. Acaba Türkiye Yüzyılı programında neler var? Dış politika açısından ne ifade ediyor Türkiye Yüzyılı? Ona da biraz bakacağız ve son olarak da tabii ki Türkiye'nin terörle mücadelesi durmadan, duraksamadan devam ediyor. Yine terör örgütünün sözde yöneticilerinin hedef alındığı bazı özel operasyonlar yapıldı, başarılı operasyonlar. Bunu da konuşacağız. Can, ben gündemi özetledim. Epey de bir başlık var. Tabii ki hepsini bu programda konuşmamız mümkün değil. Yalnız tahıl koridoru meselesi çok önemli. Ukrayna Savaşı'nda yaşanan son gelişmeler de oldukça önemli. Neler diyorsun? Bu konuda ne tür bir noktadayız?
Ya maalesef tabii son gelişmeler dünya açısından çok olumsuz. Nihayetinde Türkiye'nin biliyorsun büyük çabasıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle tahıl koridoru anlaşması yapılabilmiş ve Türkiye bir garantör ülke olarak Ukrayna'daki tahılın özellikle buğday, arpa, mısır gibi ürünlerin dünyaya ulaşmasında önemli rol üstleniyordu. İstanbul üzerinden bir koordinasyon merkezi de oluşturulmuştu. Yüzden fazla gemi şu ana kadar çıktı. Milyonlarca ton üründen bahsediyoruz. Bu da küresel gıda güveninin sağlanması için çok önemliydi. Özellikle fakir ülkelerin gıdaya erişiminde zorluklar yaşanan ülkeler açısından önemliydi. Yine fiyatların piyasada düşmesi, baskılanması açısından çok anlamlıydı. Sen de şimdi ifade ettin. Hı hı. Yaşanan yeni gerginlik ve Rusya'nın tam çekilmese bile askıya alması pozisyonunu bir anda tahıl fiyatlarında bir baskı yarattı ve fiyatlar yükselmeye başladı. Yine şimdi erişim noktasında ciddi tartışmalar var. Tabii ne oldu, buraya nasıl geldik? Şunu ifade etmek gerekiyor. Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük liman üssü olan Sivastopol'a büyük bir saldırı gerçekleşti. Burada hem SİHA'lar hem de SİDA'lar, altını çiziyorum. SİDA yani silahlı insansız deniz araçlarıyla Ukrayna ordusu koordineli bir saldırı gerçekleşti. Ve 4 tane büyük Rus gemisi vuruldu. Bazılarının ağır hasar aldığı da ifade ediliyor. Rus Savunma Bakanlığı çok ciddi hasar yok dese de Rusya'nın ardından hemen tahıl koridor anlaşmasını askıya alması canının yandığını gösteriyor. Beklenmedik bir saldırıydı. Aslında Rusya'nın Karadeniz'deki donanması şu anda çok ağır hasarlar aldı. Hatırlarsın amiral gemisi Moskova zaten batırıldı. Çok sayıda burada asker de hayatını kaybetti. Ruslar önce bunu inkar ettiler belli bir süre ama sonra battığını kabul etmek zorunda kaldılar. Şimdi bu saldırıda Sivastopol'da ikinci yine bayrak gemisinin de vurulduğu ifade ediliyor. Mevcut donanma açısından Türkiye karşısında da kıyasladığımızda Rusya'nın askeri gücü gerçekten ciddi anlamda zayıflamış durumda. Ama yine de tabii Karadeniz'de denizde çatışmaların yoğunlaşması ve Ukrayna ordusunun yeni saldırılar yapması da olası. Rusların da bu anlamda bir hassasiyeti oluştu ve nihayetinde bir yanıt vermek durumunda vardı. Ve şimdilik koridoru anlaşmasını, tahıl koridor anlaşmasını askıya alarak buna yanıt vermiş görünüyorlar. Ama dünyadan da büyük tepki geldi.
Evet.
Sadece Ukrayna'yı destekleyen ülkelerden değil, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği zaten Rusya'nın yeniden gıdayı silahlaştırmaya çalıştığına yönelik sert açıklamalar yaptılar. Ama gıdaya erişime ihtiyacı olan diğer ülkelerden de Rusya'daki tepki var. Dolayısıyla Rusya bu mevcut pozisyonu koruyamayabilir. Yeniden anlaşmaya dönmek zorunda kalabilir. Bu çünkü tüm dünyayı ilgilendiren, fiyatları yükselten bir unsur ve Rusya'nın desteğinin azalmasını sağlayacak bir etken yaratabilir ki küresel açıdan gıda güvenliğiyle ilgili zaten ciddi endişelerin olduğu bir dönemde Rusya'nın Ukrayna tahılının dünyaya çıkmasını engelleme çabası çok sürdürülebilir bana gelmiyor. Burada Türkiye'nin de tabii yeniden bir diplomasi trafiği yürüttüğünü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem Zelenski ile görüşecek. Savunma Bakanı Akar muhataplarıyla belli bir koordinasyon içerisinde görüşüyor. Burada tabii Ukrayna'dan çeşitli talepler de var. Bu da Türkiye açısından önemli. Türk donanmasının buradaki tahıl koridorunun güvenliğini Rusya'ya rağmen sağlanması yönünde. Hatta buna yönelik bazı spekülatif haberler de yaptılar. Ama ben Türkiye'nin şu aşamada Rusya'yla böyle bir karşı karşıya gelme pahasına donanmasını bölgeye naklederek bu gemilerin güvenliğini sağlayacağını düşünmüyorum. Burada Birleşmiş Milletler'in koordinasyonunda, Türkiye'nin garantörlüğünde Rusya'yla birlikte yeni bir anlaşma zemini oluşması lazım. Bunun için diplomasiyi kullanmak daha önemli olacaktır. Nihayetinde Türkiye malum savaşta taraf değil. Üçüncü yol politikası izlemeye devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda bu hassasiyetine Türkiye'nin dikkat almak gerekiyor. Ukrayna'nın bu anlamdaki spekülatif hareketlerine dikkat etmek gerekir. Savaşın tarafı olacak bir pozisyon olmanın Türkiye'nin çıkarlarını hala olmadığını düşünüyorum. Sahada da tabii özellikle çatışmalar devam ediyor. Erzurum bölgesinde belli yerleşim bölgelerini Ukrayna ordusu ele geçirdiğini gördük son günlerde. Ama Rusya'nın diğer hatlarda olduğu gibi Harkov'da geri çekilme durumu da söz konusu değil. Direnmeye çalışıyorlar. Yeni askeri doktrin çerçevesinde bölgedeki sivilleri geri çektiler ama Dnieper Nehri'nin batısından da henüz vazgeçmiş görünmüyor. Bazı haberler de geldi gerçi. Bu batıdaki büyük obüs bataryalarını doğuya çektiklerine yönelik. Bu eğer doğrulanırsa Rusya'nın hani en azından kısa vadede olmasa bile belli bir zaman içerisinde Herson'un merkezini de bırakarak Dnieper'in daha Kırım tarafına doğru, güney ve doğuya doğru çekilmeler söz konusu olabilir. Ama sahada belli bir denge de oluştu. Ruslar genelde işte güdümlü füzeler ve İran menşeli kamikaze dronlarla Ukrayna iç bölgelerine hasar vermeye devam ediyorlar. Özellikle enerji altyapısını kış öncesinde bunu da altını çizmek gerekiyor. Ukrayna'nın enerji altyapısına zarar vererek zorlamaya çalışıyor Ukrayna ordusunu ve sivil yönetimi ve insanları cezalandırmaya çalışıyor. Ama onun ötesinde sahada iki tarafında birbirine karşı üstünlük sağlayamaması söz konusu. Ukrayna ordusunun yakaladığı momentumu şu an için kaybetmiş durumdalar. Batılı ülkelerin silah sevkiyatları da devam ediyor. Bir yandan Ruslar da kendi üretimlerini artırarak İran ve şey sistemlerle denge oluşturmaya çalışıyorlar. Şu anda seferberlikten elde edilen 200 binden fazla yeni unsurun bir kısmının bölgeye nakledildiği de anlaşılıyor. Hatta bunların içerisinde çok sayıda ölen de olmuştu. Onların cenazeleri bağlamında doğrulanmıştı. Evet. Yani rezerv askerlerin yaklaşık bir haftalık kısa bir eğitimden sonra hemen bölgeye nakledilmesi söz konusu oldu. İşte bu da Rusların insan kaynakları açısından ciddi sorun yaşadığının da bir göstergesi ayrıca. Yine Sivastopol gibi büyük bir donanma üssünü Ukrayna'nın siyah ve sidalarına karşı koruyamamış olması da önemli. Yine Rusya iki önemli açıklama yaptı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Birincisi Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırının arkasında İngiliz Özel Kuvvetleri'nin olduğunu söylediler ve bunun sonuçları olacağını ifade ettiler. Bu bir misilleme yapacağı anlamına gelir. İngiltere'ye karşı Rusya nasıl bir askeri misilleme yapabilir? Bu önemli, bunun altını çizmek gerekiyor. İkincisi ise yine Sivastopol'a yapılan saldırılarda ABD ve İngiliz Hava Kuvvetleri'nin destek verdiği Ukrayna'ya doğrudan. Bunun da yanıtı olacağını, Karadeniz'de işlerin değişeceğini iddia ediyor Ruslar. Bunu nasıl yanıt verebilir asker açıdan? Tabii bunu bir günlerde göreceğiz ama savaş maalesef tırmanmaya, esker olmaya devam ediyor.
Evet, şimdi tabii savaşın kendi sahasında ortaya çıkardığı bazı sonuçlar var ama bu sonuçlar Ukrayna ile sınırlı olmuyor, Rusya ile sınırlı olmuyor. Avrupa'da da ciddi bir hareketlilik söz konusu. Sokaklar ambargoların uygulanmaması yönünde, çünkü bu ambargoların uygulanması halinde kendi ekonomilerinin ve kış gelmeden önce doğalgaz fiyatlarındaki artışlardan dolayı halk ciddi bir zarar görüyor ve baskı oluşmuş durumda. Ne diyorsun, bu devam eder mi ya da bu devam eden hareketlilik Avrupa'daki siyaseti etkiler ve bir şekilde pozisyonlarını değiştirmek zorunda kalır mı Avrupalı aktörler?
Yani şu açık bir gerçek, savaşın maliyeti gerçekten Avrupa üzerinde ciddi anlamda hissediliyor. Küresel bir enflasyon var, enerji fiyatlarının ciddi yükselmesi var ama tüm bunların ötesinde erişim konusunda da kıta Avrupa'sının özellikle ciddi sorunları var. Bu da tüm Avrupa'da enflasyonun çok yüksek hanelere tırmanmaya başladığını gösteriyor. Tüm ülkelerde neredeyse 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Almanya'da %12-13'lere ulaştı ki üretici enflasyon %40-50 bandına gelmiş durumda, yani tüketici enflasyon ötesinde. Yine Hollanda gibi ülkelerde neredeyse 20'lere ulaştı. İspanya'da çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Bir tek Fransa enflasyonu kısmen diğerlerine göre daha düşük tutabiliyor. Bunun ötesinde tabii özellikle enerji maliyetleri çok yükseldi. Şimdi kışın nasıl geçeceği henüz mevsim olarak belli değil. Evet. Burada Avrupa çeşitli devletleri, Almanya özellikle sümanse ediyor. 200 milyar euroluk bir kaynak mesela ayırdılar. Ama yine de yeterli olmuyor. Şimdi Avrupa'nın temel problemi alım gücünün düşmesi. Yani enflasyonu karşılayacak bir maaş artışı söz konusu değil. Bunun için de sendikalar ciddi anlamda eylemler yapıyorlar. Mesela havacılık sektöründe son bir aydır bakarsak hem yer hizmetlerinde hem uçuşlarda çok sayıda grevler söz konusu ve bunun Avrupa ekonomisinde ciddi sorunlar var. Bugün Bloomberg'in bir analizi verdim. Almanya'daki şirketlerin 1/5 ürettiği enerji kıtlığından ve maliyetlerden dolayı üretim kısmaya başlamış. Yani bu Almanya ekonomisinde çok büyük bir resesyona dönüşebilir. Almanya ile birlikte tabii diğer tüm ülkelerde de resesyonu göreceğiz. Tabii bundan sıradan halk, siyasette çok fazla angajı olmayan halk tepkili ve bir şekilde alım güçlerinin yükselmesini istiyor. Bunun için de Rusya'ya yaptırımlar kaldırılmalıysa bunu arzu ediyorlar. Ama tabii şu anda bunun çok mümkün olduğunu ben görmüyorum. Yani jeopolitik çıkarlar ve devletler arası ilişkiler bağlamında Avrupa Birliği'nin ve tek tek ülkelerin Rusya'ya olan yaptırımları böyle zayıflatması, kaldırması savaşın devam ettiği süreçte çok mümkün görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de burada Avrupa Birliği üzerinde ciddi baskısı var. Zaten Kuzey Akım hatlarının 1 ve 2 hattının içe bombalanması altyapı açısından da doğal gaza erişimini engellemiş oldu. Şimdi Ukrayna üzerinden hala yarım yamalak çalışan bir hat ve Türk akımı söz konusu. Burada da işte Türkiye, Rusya ile birlikte hareket ederek belki Tekirdağ bölgesinde yeni bir hap oluşturarak Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını gündeme getiriyor. Ama bunun da Avrupa'nın şu anda hazır olmadığı görülüyor. Savaşın böyle devam ettiği, tırmanışın devam ettiği bir süreçte yaptırımlarla Rusya'yı cezalandırarak en azından yola getirme, Putin'i zayıflatma, işte devirme gibi bir strateji izliyorlar. Uzun soluklu bir yıpratma stratejisi ve bu kışı atlatabilirlerse bundan sonra en azından Rusya'ya olan bağımlılıklarını da minimize edip bir şekilde yollarına devam edebileceklerine inanıyorlar. Ciddi anlamda nükleer santrallere yatırım var. Yenilebilir enerjiye olan yatırımlar çok artırılıyor. Alternatif enerji kaynakları özellikle doğalgazı artırılıyor. Almanlar LNG santral şeyleri kurdular, limanları. Evet. Böylece LNG gazı alabilecekler. Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere zaten çok bu meseleden rahatsız görünmüyor. Ne kadar ABD'de seçimler olacak ve Biden bu anlamda zor durumda kalsa da Rusya'ya olan bence baskı devam edecek diye düşünüyorum.
Evet, şimdi istersen buradan hızlı hızlı diğer başlıklarımızda da düşüncelerimizi paylaşalım. Ara seçimler var ABD'de. Hem iç gündem yoğun hem de dış politikada ciddi tartışmalı konular var. Ne diyorsun? Biden epey bir zorlanacak gibi gözüküyor iç bu ara seçimlerde.
Evet. Ya sen daha iyi takip ediyorsun tabii, analiz edersin, ama benim gördüğüm kısaca şu: burada ekonomi odaklı süreçler mi diyor? Ve demokratların durumu hiç iyi değil gerçekten. Evet. Yani burada hem temsilciler meclisinden hem de senatoyu büyük ihtimal kaybedecekler. Evet. Ve cumhuriyetçiler büyük bir zafer elde edecek diye ben öngörüyorum. Bunun da temel nedeni yükselen işte enflasyon, ekonomideki kötü gidişat ve Biden'ın çok zayıf bir liderlik profili göstermesi. Bilmiyorum, sen daha iyi analiz edersin diye düşünüyorum.
Yani tabii Biden'ın zayıf liderlik konusundaki algısı çok gerçekten önemli ve kötü bir liderlik sergiledi. Hem yapmış olduğu gaflarla hem tanımlanamayan, anlaşılamayan bazı hareketleriyle, sağlığıyla ilgili de ciddi tartışmalar oldu. Öte yandan tabii ki Harris de, yani Amerikan Başkan Yardımcısının da kendi dosyalarına hakim olmadığı, çok fazla
benim
önemsemediği.
Biden'ın boşunu dolduramadı yani.
Dolduramadı. Dolayısıyla orada bir bütünlükçü bir şekilde lider problemi var. Hem başkan hem de başkan yardımcısı. Öte yandan tabii ki iç siyasette çok zor durumda. Trump'ın etkisi hala devam ediyor. Trump belki başkanlık seçimini kaybetti ama siyasetten çekilmedi. Hala etkin, cumhuriyetçilerin kampanyalarında yer alıyor. Bazı cumhuriyetçi adaylar Biden'a çok ciddi problemler yaşatıyor. O yüzden Obama'yı yeniden devreye soktular. Obama demokratların önemli eyaletlerinde, yani bu sarkaç eyaletler dedikleri bölgelerde kampanyayı sırtlamaya çalışıyor. Ekonomi ve pandeminin ortaya çıkardığı sonuçlarla hala Amerika Birleşik Devletleri tam olarak başarılı bir mücadele sergileyememiş durumda. Büyük ihtimalle de cumhuriyetçiler ara seçimi kazanacak ve Biden'ın bundan sonraki 2 yılı da ciddi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacak.
Topal ördek konumuna düşüyor.
Evet, topal ördek dedikleri başkanın ara seçimlerde kaybetmesi. Tabii iş onayı da, görev onayı da çok düşük Biden'ın. Rusya konusunda evet, bazı noktalarda belki Rusya'yı sahaya çekti, savaşa çekti, Rusya'nın gücünü zayıflattı şeklinde Amerika'da yorumlar yapılıyor ama nihayetinde demokratlar açısından Rusya iyi bir sınav değil. Çin konusu belirsizliğini koruyor. Tayvan meselesi hala aynı şekilde. İran konusunda cumhuriyetçiler çok daha şahin bir pozisyon takınıyorlar ve bu nedenle de seçmen karşısında İran bağlamında bir üstünlükleri var. Tabii ki Amerikan seçmeni
Körfez
açısından...
Körfez ülkeleri karşısında çok zayıf kaldı. Petrol noktasında.
Evet. Körfez ülkelerini ikna edemedi.
Üretim artıramadı. Evet.
Brezilya'ya ne diyorsun? Yani şaşırtıcı bir sonuç muydu senin için?
Yo, ben aslında bekliyordum çünkü gerçekten mevcut başkan çok yıpranmıştı. pandemi döneminde yaptığı çıkışlar, gerek ekonomik bağlamda sorunlar yaşıyordu. Zaten Silva'nın her zaman halk desteği aslında yüksektir benim kanaatim. Bir uluslararası komploya kurban giderek özellikle orada yüksek yargının da araçsallaştırıldığı bir denklemde sistem dışına itilmeye çalışıldı. Ama halk da bunu görüyordu. Popülist bir liderdi. Sol kökenli bir isim. Özellikle işte Brezilya'da geniş fakir kesimlerinin temsilcisi olarak çok ön plana çıkıyordu. Ve nihayetinde sağ aday karşısında kazandı. Tabii bunun küresel sonuçları da olacak. Bu çok daha önemli. Bir de plan iş dengelerini çok biz takip edemiyoruz ya da bizi doğrudan ilgilendiren bir unsur olmaz ama burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri Batı sisteminde yeni bir meydan okuma olarak ortaya çıkıyor. Özellikle Rusya-Çin bloğuyla ilişkiler kuracak. Görece Türkiye ile de bence yakın ve iyi ilişkiler kuracak bir isim. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisini arayarak tebrik etti. Burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin işte ilgili politikasına, Latin Amerika politikasına ciddi anlamda bence ket vuracak. Orada yeni bir Venezuela, Küba ekseninin bir parçası olacak diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması küresel bir olay ve gerçekten sonuç ortaya çıkarabilir. Ne diyorsun bu konuda? Ne tür etkiler beklemeniz?
Tabii bu mavi tıklar için ücret isteyecekmiş. Bu olumsuz olabilir.
Evet. $20.
Tabii yılan hikayesine dönmüştü aslında. Burada Twitter'da malum küresel sistemin önemli kurumlarından bir tanesi medya açısından. Musk buna meydan okur şekilde bir girişim başlattı. Satın almaya çalıştı. Ciddi bir karşı blok oluştu aslında ama nihayetinde hissedarlar yüksek rakamlar ödeyerek ikna etmeyi başardı. Normal piyasa değerinin 1,5-2 katına yakın bir fiyatla aldığı değerlendiriliyor. Çünkü son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu küresel resesyonla fiyatlanmasıyla özellikle teknoloji şirketlerinde, sosyal medya şirketlerinde çok ciddi düşüşler vardı. Şimdi bu Meta şirketi Facebook'un, Instagram'a falan bağlı oldu. %40-50 civarında değer kaybetmişti. Diğer firmalar da benzer düşüşler gösteriyordu. Buna rağmen Elon Musk Twitter'a çok büyük paralar ödeyerek yatırım yaptı. Burada tabii Binance'ın CEO'su CZ gibi isimlerden de finansman desteği aldı. Katar'dan yine belli bir destek alarak bu alımı gerçekleşti. Burada tabii Twitter'ın yapısını, doğasını değiştireceğini söylüyor. Daha geniş halk kitlelerine ulaşacak şekilde kısıtlamaları, spamları ve sahte hesapları, fake accountları elimine edeceğini ifade ediyor. İşte Trump gibi banlanmış isimlerin tekrar dönmesine izin vereceğini de ortaya koydu. Bu da enteresan bir gelişme gerçekten. Çünkü Twitter gerçekten çok güçlü bir platform. İnsanlar üzerine çok ciddi bir etkisi var. Bunu hem para kazanacak şekilde kısmen değiştirmeyi de düşünüyor. Yani bugün yaptığı bir açıklamayı ben gördüm Twitter'dan. Evet. Birisiyle mention açırken. Twitter'ın diyor ayakta kalması lazım. Para kazanması lazım. Bu sadece reklamla neredeyse gelirle mümkün değil. Dolayısıyla bu mavi tıp gibi farklı anlamda işte gelir elde edebileceği enstrümanlar oluşturmaya çalışıyor. Tabii bu nasıl tepki alacak? Twitter'ı nasıl şekillendirecek? Elon Musk gerçekten önemli. Tabii enteresan bir kişi yani. Elon Musk gerçekten nevi şahsının münhasır bir isim. Dünyanın en zengin insanı. Zaman zaman çok ciddi böyle spekülasyonlar da yapıyor. Manipülasyon yapıyor ve kendisinin gelir elde etmek için bu tip araçları kullandığını da biliyoruz. Yine kripto piyasalarına çok ciddi müdahil olan bir isim. Özellikle bu Dogecoin vesaire. Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığını ilan edilmesinden sonra da bu tip para birimleri kriptoda çok ciddi yükselişler gösterdi. Bu anlamda da Elon Musk Twitter'ı çok aktif şekilde kullanacak. Enteresan takip edip izleyeceğiz diye düşünüyorum.
Son olarak Türkiye Yüzyılı programı söylemi hakkında neler söylersin? Türkiye'de seçime doğru gidiyor. Cumhurbaşkanı da ilan etti Türkiye Yüzyılı'nı. Ana başlıklar
evet, çok
olarak
önemli
neler
bir
söylersin?
Çıkış. Önce Togun tabii lansmanı söz konusu oldu. Onunla birlikte ardından bir gün sonra Türkiye Yüzyılı. Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan daha kuşatıcı, kapsayıcı ve pozitif bir kampanya bence başlatıyor. Bunun ilk işaretini verdi. Çatışmaktan ziyade Türkiye geleceğe taşıyacak. Şimdi tüm unsurlarla birlikte geleceğe taşıyacak. Çok büyük küresel bir güç anlamında Türkiye'yi merkeze alıyor. Komşularıyla çatışan değil, onlarla ilişkiler kurup karşılıklı ekonomik entegrasyonlarla güçlenecek. Ama aynı zamanda savunma sanayini de çok güçlendirip çok büyük bir orduyla caydırıcı bir güç olarak Türkiye'yi konumlandırıyor. Bu açıdan bence en önemli bileşenleri bunlardır diye düşünüyorum.
Evet, peki Can teşekkür ediyoruz. Bugün birçok başlık üzerinde konuştuk. Rusya-Ukrayna tahıl koridoru, ABD'deki ara seçimleri konuştuk. Brezilya'daki seçimleri konuştuk ve Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasının küresel yansımalarını değerlendirdik. Ve Türkiye yüzyılının neler getireceğini, bu programın önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğini konuştuk. Değerlendirmelerin için teşekkürler Can.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Sevgili
Kolay gelsin.
dinleyenler, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşmek ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.